İsa'nın tanrılığını kabul etmeyen ebedi cehennemde kalacaktır diyorsunuz. Hem de İsa'nın tanrılığını bizim küçük akıllarımız anlayamaz diyorsunuz. Ne büyük bir saçmalık içerisinde olduğunuzun farkında mısınız? Şerrin öncülüğünü yapanlar kadar cesur olmaz mısınız? Şerrin öncülüğünü yapanlar kadar cesur olmayacak mısınız? Bütün davalarda öncülük yapmak zordur. Hak davanın öncülüğünü yapmak tabii ki daha da zordur. Çünkü hakkın yolcuları daima az olmuştur. Çünkü hakkın yolcuları mükafatlarını bu dünyada alamazken şerrin yolcuları nefisleri tatmin eder dururlar bu dünyada. Bütün büyükler nefislerin hakim oldukları için büyük oldular. Çok namaz kılmakla büyük olunmuyor. Nefse hakim olmakla büyük olunuyor.
Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve ne'ûzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde meleklerin Hazreti Meryem'le konuşmasını anlatıyorduk. Melekler Hazreti Meryem ile konuşmuşlar ve onu müjdelemişlerdi. Müjdelemeden evvel ona, ey Meryem, Allah'a uzun uzun kıyam et ve secde et ve rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi. İskâletil melâiketu ya Meryemu Ya Meryem uknuti li rabbiki vescudi verka'i ma'ar raki'in. Ey Meryem, Rabbin için uzun uzun divana dur. Rabbin için uzun uzun kıyam eyle. Secde et ve rükû edenlerle beraber rükû et. Bu şekilde önemli ve zor vazifeye hazırlanıyordu Hazreti Meryem. Bir çocuk doğuracak, iftiralara uğrayacak, kocasız bir çocuk doğuracak, Allah'ın kelimesini doğuracak. Allah Azze ve Celle kendi kudretini göstermek için, her türlü yaratmaya kadir olduğunu göstermek için ondan kocasız bir çocuk meydana getirecek, yaratacak. Kendi oğlu olarak değil haşa, bir peygamber olarak Hazreti İsa'yı ondan halk edecek. Böyle bir zor vazife iftiralarla karşılaşma, Hazreti İsa Aleyhisselam gibi bir zata anne olma, hem o zor vazifeye hazırlanma hem de o şerefe layık olabilmek için uzun uzun namaz kılması kendisine emredilmiş idi. Kunut kelimesi uzun uzun namaz kılmayı ifade eder. Uzun uzun kıyam etmeyi. Demek ki Allah Azze ve Celle Hazreti Meryem'e namazını uzatmayı emrediyordu. Nasıl ki ilk Müslümanlar da Müzzemmil suresinde uzun uzun namaz kılmakla emrolunmuşlardı. Gecenin yarısı kadar yahut yarısından biraz daha az yahut yarısından biraz daha fazla. Onlar da uzun uzun namaz kılacaklar. Allah'a uzun uzun kıyam edecekler, uzun uzun rükû edecekler, uzun uzun secde edecekler. Evet, namazın başka rükünleri de var ama en önemlisi ise bu olduğundan dolayı namaz dendiği zaman akla kıyam, rükû ve secde geldiğinden dolayı bu şekilde Allah Azze ve Celle özellikle o üç ibadet üzerinde durmuştur. Ey Meryem, uzun uzun kıyam et. Demek ki müminlerin namazı uzun olacak. Hızlı hızlı namaz kılmayacaklar. 4 rekatı 2 dakikada bitirmeyecekler. Ellerinden geldiği kadar vakitleri müsait oldukça uzatacaklar. Vakitlerin müsait olmadığı zamanda da en azından normal kılacaklar. Allah'ın huzurunda olduklarını hissedecek kadar bekleyecekler. Bir adam Efendimiz zamanında namazı hızlı kılmıştı da Peygamberimiz ona kalk bir daha kıl dedi. Adam kalktı, bir kez daha kıldı. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adama bir daha kalk kıl dedi. Adam bir daha kıldı. Sonra Efendimiz bir kez daha kıl dedi. Adam bir daha kıldı. Efendimiz yine bir kez daha kıl dedi. Adam dedi ki ya Resulallah, ben bundan başka bir şey bilmiyorum. Hatam varsa hatamı söyle de onu bileyim ya Resulallah deyince Efendimiz kendisine namazı ağır ağır kılması gerektiğini öğretti. Rükû ettiğin zaman Allah'ın huzurunda eğildiğini bilecek kadar bekle. Azaların mutmain olsun. Azaların sükunete ersin. Allah ile mutmain olsun. Allah'a eğildiğini farkına varsın. Rükudan kalktığın zaman bir miktar bekle. Allah'ın huzurunda olduğunu hissedecek kadar bekle. Azaların sakinleşecek kadar bekle. Sonra secdeye gittiğin zaman da Allah'ın huzurunda secde ettiğini bilecek kadar bekle. Azaların sükunete erecek kadar. Sonra doğrulduğun zaman yine o kadar bekle. Tekrar secdeye gittiğin zaman yine bekle. Kalktığın zaman yine bekle. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daima namazı huşu içerisinde ve sükunet içerisinde kılmayı emrediyordu. Namaza geç kalmış olsanız dahi koşarak gitmeyin buyurdu. Bu Müslümanların daima vakarlı olması gerektiğini ifade ettiği gibi, yollarda çocuklar gibi koşmamaları gerektiğini, namaza bile gitseler, geç kalmış dahi olsalar, daima vakarlı olmalı mümin, ona göre giyinmeli, ona göre davranmalı, ona göre hareketleri öyle olmalı. Onu ifade ettiği gibi onun dışında koşarak namaza gidenlerin huşu içerisinde namaz kılmasının mümkün olmadığını da ifade eder. Koşa koşa namaza gidenler elbette ki huşu içerisinde kılamayacaklardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza sakin bir şekilde gidilmesini emrederken hedeflerinden birisi de buydu. Hazreti Meryem'e de Allah Azze ve Celle öyle bir namaz emretti. Uzun uzun divana duracaksın Rabbinin huzurunda. Secde edeceksin, o da uzun olacak. Rükû edeceksin, o da uzun olacak. Hazreti Meryem daima uzun namaz kılıyordu. Kulun Rabbine en yakın olduğu an namaz ve namazdaki secde anı olduğuna göre saatlerini gereksiz şeylerle geçirenlerin, saatlerce film seyredenlerin, saatlerce futbol maçı yapanların, saatlerce müzik dinleyenlerin Allah'ın huzuruna geldikleri zaman alel acele bir namaz kıldıklarını görürsünüz. Adeta şu kabul olmaya sıcağı kılayım da kurtulayım derler. Tavuğun yerden yem kakalaması gibi eğilip eğilip doğrulurlar. Hareketlerinde hiç huşu yoktur. Bir an evvel bitmesini isterler. Halbuki sıkışık bir şekilde namaz kılmamak dahi yine bundan kaynaklanmaktadır. İslam'da abdest almak zorunda kendini hisseden, defi hacet ihtiyacı duyan kimsenin namaz kılmasının mekruh olması da yine bununla alakalıdır. Namaz öyle alel acele yapılacak bir ibadet değil. İhtiyacı varken namaza duran adam namazı alel acele kılacaktır. Halbuki namaz öyle alel acele yapılacak bir iş değildir. Allah'ın huzurunda olduğunu bilecek kadar sükunet içerisinde kılınması lazım idi. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle İslam'da onu mekruh kıldı. Defi hacet ihtiyacı varken o şekilde namaz kılmak, o abdestle namaz kılmak mekruh kabul edildi İslam fıkhında. Huşuya engel olduğundan dolayı, namazı alel acele kılmaya zorlayacağından dolayı, huzur ve huşu içerisinde kılmak gerektiğinden dolayı Hazreti Meryem'e de gösterilen yol oydu. Ya Meryem kunuti li rabbik. Ey Meryem, Rabbine uzun uzun divana dur. Çünkü Allah buna layıktır. Başka şeylerle uğraşmaktan çok daha önemlidir namaz. Rabbinle irtibata geçme yeri namaz. Kişi eğer Rabbul Alemin ile bütün kainatın yaratıcısı ile görüşmek, onunla diyalog kurmak istiyorsa namazı uzun uzun kılmalı. Eğer bütün kainatın sahibi ile görüşmek istiyorsa, eğer bütün kainatın sahibini kalbinde hissetmek istiyorsa, hatta belki daha ileride kainatın sahibini görüyor gibi ihsan makamına ulaşmak istiyorsa, o şekilde namaz kılmak istiyorsa, İhsan makamına ulaşamasa bile hiç olmasa, murakabe makamına ulaşmak istiyorsa, kendisi Allah'ı görüyormuş gibi değil de Allah kendisini görüyormuş gibi olmak istiyorsa, yapması gereken şey namazı uzatmaktır. Namazı uzatıp huşuyu elde etmeye çalışmaktır. Hazreti Meryem'e gösterilen yol da buydu. Ve Hazreti Meryem daha sonra melekler tarafından müjdelendiler. Müjdelendi. Hazreti Meryem'e melekler gelmiş. İskaletil melâiketu ya Meryem. İnnallâhe yubeşşiruki bi kelimetin min husmuhul Mesihu İsa ibn Meryem. Ey Meryem dediler melekler kendisine. Allah seni kendinden bir kelime ile müjdeler. Allah seni kendinden bir kelime ile yani İsa ile müjdeler. Bir kelimetin min, Allah'tan bir kelime, bir kelimeti hidenilmemiş, Allah'ın kelimesiyle değil, Allah'tan bir kelimeyle buyurulmuş. Bazı kimselerin Hazreti İsa'nın İsa'yı ilahlaştırmalarına engel olmak için, evet bir kelimeti leh denseydi de caizdi ama Hristiyanların Hazreti İsa'yı İlahlaştırmaları gibi bir şeye sebebiyet vermemek için belki Allah Azze ve Celle bir kelimeti min buyurdu. Ondan yani Allah'tan bir kelime ile seni müjdeler ey Meryem. Allah'tan bir kelime olmak yahut Allah'ın kelimesi olmak, Allah olmak demek değildi. Hristiyanlar meseleyi saptırdılar. Birçok meselede saptıkları gibi Hazreti İsa en önemli meselede, itikadi bir meselede Allah'tan başka ilahın olmadığı konusunda dahi saptılar. Onlar Hazreti İsa'yı ilahlaştırdılar. Bir defasında peygamberimizle görüşmeye gelmişlerdi. 60 kişilik bir heyet. Necran heyeti diye meşhurdur. Necran Hristiyanlarının reisleri, yardımcısı ve başpiskoposlarının da içinde olduğu 60 kişilik bir heyet. Efendimizle görüşmeye gelmişlerdi. Konuşuyorlardı Peygamberimizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları ya İslam'ı kabul etmeye yahut da cizye vermeye davet etmişti. O yüzden onlar da Peygamberimizle görüşmeye gelmişlerdi. Konuşurlarken ara sıra İsa için Allah diyorlardı. Ara sıra Allah'ın oğlu diyorlardı. Ne konuştuklarını bilmiyorlardı. Ara sıra üçten üçüncüsüdür diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabırla dinledi bu saçmalıkları. Sonunda buyurdu ki bırakın bunları. Gelin la ilahe illallah deyin. Gelin Allah'tan başka hiçbir ilah tanımayın. Nasıl ki Kur'an-ı Kerim ey ehli kitap de gelin aramızda ortak olan bir kelimede buluşalım. Gelin Allah'tan başka ilahlar tanımayalım. Gelin birbirimizi Rableştirmeyelim. Onlara böyle söyle ey Resulüm. Gelin aramızda bir kelimede buluşalım. Demek ki o kelimede buluşmamışız. Dinler arası diyalog taraftarlarının iddia ettiği gibi ayetin manası onların anladığı gibi değil. Sanki onlarla ortak bir kelimemiz varmış da, sanki onlarla la ilahe illallah hususunda müttefikmişiz de, Kur'an-ı Kerim sanki o noktayı öne çıkarıyor da, sanki oradan birleşmeyi sağlamaya çalışıyor gibi anlıyorlar. Halbuki onlarla la ilahe illallah hususunda müttefik değiliz. Kur'an-ı Kerim eğer onlarla zaten o meseleden müttefik olmuş olsaydık, gelin bunda buluşalım demezdi. Gelin aramızda ortak olan bir kelimede buluşalım demezdi. Gelin aramızda ortak olan bir kelime demek, şu anda aramızda ortak olan kelime demek değil. Gelin bari bunda buluşalım demek, bu kelimede ortak olalım demek. Eğer zaten ortak olmuş olsaydı Kur'an onları davet etmez, Tealev demezdi. Gelin bu kelimede birleşelim demezdi. Hem zaten biliyoruz ki biz onlarla bu kelimede müttefik değiliz. Biz zaten biliyoruz ki onlar üçlü ilaha inanıyorlar. Baba, oğul ve ruhul kudüs diyorlar. Dolayısıyla ortak bir kelimemiz olmadığı gayet açıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bırakın bunları demişti. Gelin la ilahe illallah deyin. Gelin İslam olun dedi. Dediler ki biz zaten daha evvelden beri İslam'ız. Yalan söylüyorsunuz dedi Resulullah. Siz İsa Tanrı'dır dedikten sonra nasıl İslam'ız diyebilirsiniz? İslam olmak demek Allah'tan başka bir otorite, Allah'tan başka bir ilah tanımamak demek. Siz ise İsa'yı Allah'ın oğlu olarak görüyor ve ona kudret izafe ediyor. İstediğini yapabilecek kudrete sahip olduğunu söylüyorsunuz. O ölüleri diriltirken kendi kudretiyle diriltti diyorsunuz. O körlerin gözünü açarken kendi kudretiyle açtı diyorsunuz. Onun kainatın idaresinde fonksiyonu var, gücü, kudreti var diyorsunuz. Dolayısıyla nasıl olur da İslam olduk diyebilirsiniz. Gelin dedi İslam olun. Biliyorsunuz ki Allah Azze ve Celle haydır la yemuttur. Daima hayat sahibidir, ölmez. Halbuki İsa'ya fena arız olur. İsa ise ölümlüdür. İsa'nın başına her şey gelebilir. Hayatı son bulabilir. Biliyorsunuz öyle değil mi dedi. Evet dediler. Çünkü onlara göre İsa aleyhisselam zaten göğe çekilmemiş, insanlar tarafından çarmıha gerilmiş ve ölmüştür. İslam'a göre göğe çekilmiş olsa, ölmemiş olsa bile sonuçta ölecektir o da. Küllü nefsin zâikatul mevt buyurulduğuna göre o da ölecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, biliyorsunuz ki Allah rezzaktır, merzuk değil. Herkesin rızkını o verir, o rızıklanmaz. Halbuki İsa ise rızıklanıyordu, öyle değil mi? İsa da annesi de yemek yerlerdi, öyle değil mi? Evet dediler. İsa şöyleydi, İsa böyleydi dedi. Ama Allah öyle değildi, öyle değil mi dedi onlara. Evet dediler. Ne sorduysa evet demek zorunda kaldılar. O halde dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki yemek yiyordu İsa, Kur'an ferman eder ve kâne ye'kulâne ta'am. İsa da annesi Meryem de yemek yerlerdi. Yemek yemek acziyeti gösterir. Aciz olanlar yemek yerler. Aciz olmayanlar yemeğe karşı da aciz değildirler, yemek yemezler. Ölmezler, uyumazlar. Halbuki İsa aleyhisselam uyuyordu.
İsa aleyhisselam gülüyordu. İsa aleyhisselam ağlıyordu. İsa aleyhisselam yemek yiyordu. İsa aleyhisselam defa hacette bulunuyordu. İnsandı. Her haliyle belliydi. Fakat onlar Hazreti İsa'nın ölüleri diriltmesine kafayı takmışlardı. Halbuki daha evvelden nice peygamberler buna benzer mucizeler göstermişlerdi. Hazreti Musa aleyhisselamın elindeki asa ile deniz ikiye yarılmıştı. Hazreti Musa ilah mıydı? İbrahim aleyhisselam ateş yakmamıştı. İbrahim aleyhisselam ilah mıydı? Salih aleyhisselama dişi deve verilmişti. Koca kayanın içerisinden deve çıkmıştı. Salih aleyhisselam ilah mıydı? Hangisi ilahdı ki? Yahya aleyhisselam da olağanüstü bir şekilde doğmuştu. İlah mıydı? Babası yaşlanmıştı. Annesi kısır, yaşlı bir kadındı. Bunlardan Yahya doğacaktı. Yahya ilah mıydı? Hazreti Adem aleyhisselamın annesi babası yoktu. İlah mıydı? Bütün bunlar o mucizeleri gerçekleştirenin ilah olmadığını, asıl o mucizeyi verenin ilah olduğunu gösterirken, onlar Hazreti İsa'nın Allah'ın kelimesi olmasına takılmak istiyorlardı. Efendimiz'i dinlediler, evet dediler. Her ne sorduysa evet demek zorunda kaldılar. İsa'nın insan olduğunu Peygamberimiz ispatlıyordu onlara. En sonunda dediler ki, ya Muhammed sen de şunu kabul etmiyor musun? İsa aleyhisselam Allah'ın kelimesidir. Sen de bunu kabul etmiyor musun? Evet dedi Resulullah. Allah'ın kelimesi olmak demek ne demek? Allah olmak demek mi? İşte burada Allah Azze ve Celle bir kelimetin min buyuruyor. Allah'tan bir kelime olarak. Hazreti İsa hakkında bu ifade kullanılıyor. Babasız yaratıldığından dolayı, ol emriyle yaratıldığından dolayı, o kelimeyle, kun kelimesiyle yaratıldığından dolayı Allah Azze ve Celle'nin o ifadeyi kullanmış olması gayet doğaldı. Kun kelimesiyle yaratılmıştı Hazreti İsa aleyhisselam. Dolayısıyla ona kelimet isminin verilmesi gayet doğaldı. Esas itibariyle bir kitap da bir kelimedir. Kelime-i tevhid de bir kelimedir. Bir cümle de bir kelimedir. Bir mana da bir kelimedir. Hatta güneş de bir kelime. Allah'ı ispat eden her manalı şey bir kelime. Bir kitap bir kelime. Dolayısıyla Hazreti İsa aleyhisselam da o manada Allah'ın kelimesidir elbette ki. O Allah'ın kelimesidir de Hazreti Muhammed Allah'ın kelimesi değil mi? Hatta güneşler, aylar, yıldızlar, hayvanlar, bitkiler Allah'ın kelimesi değil mi? Her şey Allah'ın kelimesi iken onlar sanki sadece İsa Allah'ın kelimesiymiş gibi o noktaya takılmak istiyorlardı. İncil'lerde bazen Hazreti İsa aleyhisselam babam ifadesini kullanır Allah Azze ve Celle hakkında. Ona dayanarak kendilerinin elleriyle yazmış oldukları İncil'e dayanmak suretiyle, Hazreti İsa'yı görmemiş olan insanların yazdığı İncil'lere dayanmak suretiyle, Hazreti İsa'dan 70-80 sene sonra yazılan İncil'lere dayanmak suretiyle, Hazreti İsa'nın hayatından başka bir şey anlatmayan İncil'lere dayanmak suretiyle ve ilk İncil ellerinde mevcut olmadığı halde, ellerindeki ilk İncil 4. asra ait olduğu halde, İsa aleyhisselamın konuştuğu lisan Süryanice, Aramca'nın Süryanice lehçesi olduğu halde, onların ellerindeki ilk nüsha Yunanca nüsha olduğu halde, yine de bütün bu şüphelere rağmen ve zaten okunduğu zaman açıkça görülecektir ki İsa'nın hayatından başka bir şey anlatmamaktadır. Bütün bunlara rağmen o İncil'lerde babam kelimesi geçtiği için Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu söylediler. Halbuki Hazreti İsa aleyhisselam başkalarına da o kelimeyi kullanır. Hazreti İsa havarilerine de o kelimeyi kullanır. Babanız Allah der. Aynı İncil'lerde. Bütün insanlara o kelimeyi kullanır. Babanız Allah der. Dolayısıyla bütün insanlar o halde Allah'ın oğulları mıdırlar? Bütün insanlar ilah mıdırlar? Hazreti İsa aleyhisselam babam ifadesini kullanıyorsa kendisi için, diğer insanlar için de kullanıyor aynı ifadeyi. Bütün insanların ilah olduğunu mu söylüyor? Kendi İncil'leri kendilerinin aleyhinde şahitlik ediyor. Korkunç çelişkiler içerisindeler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları davet ediyordu İslam'a. Diyalog kurmuyordu onlarla. Gelin diyordu, la ilahe illallah deyin. Gelin İslam olun diyordu onlara. Tebliğ ediyordu, davet ediyordu sadece. Hiçbir şekilde diyalog toplantılar düzenlenmiyordu onlarla. Daima tebliğ ediyordu Resulullah. Ama o diyalog toplantılarının hiçbir tebliğ yapılmıyor. Hatta diyalog taraftarları kitaplarında açıkça bunu ifade ediyorlar. Diyalog toplantılarında tebliğ olmaz diyorlar. Diyalog toplantılarında başka bir insanı kendi dininize çekmek doğru olmaz diyorlar. Onu başka dinden olan insanları kendi dininden şüphelendirmek doğru olmaz diyorlar. Bu amaçla toplantılara katılmak doğru olmaz diyorlar. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendi inançlarının yanlışlığını gösteriyor. Onları kendi dinlerinden şüphelere düşürmeye çalışıyor. Ve onlara İslam'ı tebliğ ediyordu. İnned din indallahil İslam olduğuna göre, madem Allah katında İslam'dan başka bir din yok, dolayısıyla Müslümanların onların dinlerinden şüpheye düşürmeleri caizdir. Dolayısıyla Müslümanların onlara İsa'nın Tanrı olmadığını ispat etmeleri, bunu anlatmaları vaciptir. Çünkü Allah katında başka din mevcut değildir. Onlar Allah'ın kelimesi olmasını Allah olmakla karıştırdılar. Yuhanna İncili'nde özellikle buna benzer ifadeleri görürsünüz. Yuhanna İncili'nin başında Hazreti İsa'dan bahsederken İsa'nın kelam olduğunu söyler. Başlangıçta kelam vardı diye başlar. Kelam başlangıçta vardı ve kelam Allah idi der. Bununla Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın kelamı olduğu ve Allah olduğunu ifade etmeye çalışırlar. Halbuki Allah'ın kelamı olmak başka bir şey. Allah'ın kelamı Allah'ın sıfatıdır sadece. Kelam ile Allah birbirinden tamamen ayrı değil. Fakat tamamen de aynı da değil. Allah'ın sıfatları Allah değil. Ama Allah'tan gayrı da değil. Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Semi'dir, Basir'dir, Rezzak'tır. Allamul Guyub'dur. Muntakim'dir, Aziz'dir. Fakat bütün bu sıfatlar her birisi tek başına Allah demek değil. Ama Allah'tan başka da değil bunlar. Bunlar Allah'ın sıfatları diye isimlendirilirler. Allah Azze ve Celle kainatın sahibinin adıdır. Diğerleri ise onun sıfatıdır. Kelam, evet, başlangıçta vardı. Çünkü kelam Allah'ın sıfatıydı. Allah konuşuyordu yani. Allah Kur'an'ı göndermeden evvel de Allah idi, kelam sıfatına sahipti. Adem'i yaratmadan, Adem'le konuşmadan evvel de Allah kelam sıfatına sahipti. Evet öyleydi ama bunlar Allah'ın sıfatları demek, Allah demek değil. Hazreti İsa Aleyhisselam Allah'ın kelamını insanlara aktardığından dolayı belki bir manaya göre, o manayı kastedersek, o da Allah'ın bir kelamı idi. Bütün peygamberler gibi Allah'ın kelimesiydi o. Fakat Allah olmak başka bir şeydir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı anlattı. Bırakın dedi bu yanlış fikirleri. Gelin, Allah Azze ve Celle size o yanlışlardan kurtaracak olan dini gönderiyor size. Siz Allah'ın kelimesi gibi kelimelere takılıp Hazreti İsa'nın Tanrı olduğunu söylemek istiyorsunuz, hatta söylüyorsunuz. Fakat Allah Azze ve Celle açıkça Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Bunlar açık ifadeler. Allah'tan başka ilah yok. Hatta İncil'de de aynı ifade geçer. İncil'de geçtiğine göre şeytan Hazreti İsa Aleyhisselam'ı imtihan etmiş. Hazreti İsa'nın ayağını kaydırmaya çalışmış. Hazreti İsa Aleyhisselam 40 gün oruç tuttuktan sonra şeytan onu ayartmaya çalışmış ve Hazreti İsa'ya gelmiş, ona bazı şeyler sormuştu. Onun önüne bütün dağları, denizleri sermiş, bütün memleketleri İsa'ya göstermiş ve sonra İsa Aleyhisselam'a bütün bunlar benimdir, hepsini sana verebilirim demişti. Eğer bana secde edecek olursan, eğer bana ibadet edersen hepsini sana veririm demişti. İlah olarak gördükleri İsa'yı böyle anlatıyorlar İncil'de. Hem İsa'ya ilah diyorlar, hem de şeytan tarafından kandırılabilecek olan bir ilah gibi anlatıyorlar. İlah olur da İsa, nasıl olur da şeytan o ilaha musallat olabilir? İsa ilah ise nasıl olur da şeytan onu kandırabilir ya da kandırmaya çalışabilir? Evet, kandıramadı ama ilahı nasıl kandırmaya çalışabilir? İlahla nasıl böyle bir tartışmaya girebilir? Allah Azze ve Celle ile şeytanın böyle bir olayı var mı? Allah'ı böyle bir şekilde kandırmaya çalışabilmiş mi şeytan? Hem İsa'ya ilah dersiniz, Allah'ın oğlu dersiniz, hem de İsa'nın şeytan tarafından kandırılmaya çalışıldığını söylersiniz. Evet, İsa Aleyhisselam şeytan tarafından kandırılmaya çalışılmış olabilir. Çünkü o bir insan idi sonuçta. İsa Aleyhisselam o zaman demişti ki şeytana, kitapta der ki, Rabbin olan Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksin. Kitapta böyle söyler. Şeytan, şu damdan aşağı atlasana, şu dağdan aşağı atlasana demişti. Çünkü kitapta der ki Allah seni koruyacak, hadi atlasana dedi. İsa Aleyhisselam dedi ki, başka bir ayette de der ki, Rabbin olan Allah'ı sınamayacaksın. Rabbin olan Allah'ı sınamak senin haddin değil. Acaba Allah beni kurtaracak mı yoksa kurtarmayacak mı demek senin haddin değil. Bir kulun haddi değil. Bütün bu ifadeler Hazreti İsa Aleyhisselam'ın aslında tevhidi anlattığını gösteriyordu. Ama onlar yine de Allah'ın kelimesi gibi kelimelere takılmak istiyorlardı. Babam gibi kelimelere takılıyorlardı. Çünkü takılmak istiyorlardı. Müteşabihlere sarılıyorlardı. Âl-i İmrân suresinin ilk sayfasında öyle buyurulmuştu hatırlarsanız. Kalbinde eğrilik olanlar var ya, işte onlar müteşabih ayetlere sarılırlar. Allah'ın ayetlerinin bir kısmı muhkemdir, açıktır manası. Onlar kitabın anasıdırlar. Onlara tabi olacaksınız. Huvellezî enzel aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât. O Allah ki kitabı sana indirdi. Onun içinden bir kısmı muhkemdir. Hunne ummul kitab, onlar kitabın anasıdırlar. Sonra onların içerisinden ve ukarı müteşabihat, bir kısmı da var ki manasını tam anlayamazsınız. Birkaç manaya gelme ihtimali olabilir. Müteşabihtir, başka manalara da benzer. İşte onlara kimler uyarlar? فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ Kalbinde eğrilik olan kimseler, işte onlar o müteşabih ayetlere uyarlar. Kalbinde eğrilik olanlar manası açık olan ayetlere uymazlar. Çünkü o manası açık olan ayetler onların istediği gibi yorumlamalarına müsait değildir. Zaten manası açıktır. O yüzden onlar ona uymak istemezler. Onlar müteşabihlere uymak isterler. Çünkü o müteşabihlere kafalarına göre mana yükleyebilirler. Ayetin manası şu da olabilir, bu da olabilir. Eğer o şekilde ise bir ayet, birkaç manaya gelme ihtimali varsa, işte o zaman o gibi ayetlere kendi kafalarına göre mana yüklerler. Kalplerinde eğrilik vardır onların. Muhkem ayetlere, açık ayetlere uymazlar da, o müteşabihleri de muhkemlere döndürmezler. Müteşabihleri anlarken muhkemlere göre anlayacaklardı halbuki. Bir ayetin manası tam anlaşılamıyorsa, birkaç manaya gelme ihtimali varsa, o gibi ayetler ya olduğu gibi bırakılacak, yahut da muhkemlere göre anlaşılacak. Böyle olduğu halde, Kur'an bu ölçüyü getirdiği halde, onlar müteşabihlere uymak istediler. İncil'de bile aslında Rabbin olan Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksin buyurulduğu halde, onlar yine de İsa'ya da ibadet ediyorlar. Allah'ın kelimesi diyorlar. Allah'ın kelimesi kelimesini anlamadıysanız, eğer bu cümleyi anlamadıysanız o halde açık olan cümleye baksanıza. İsa Aleyhisselam size Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz dememiş miydi? Neden ona bakmıyorsunuz? İşte o açık bir cümle. Neden açığa bakmıyorsunuz da biraz kapalı olan Allah'ın kelimesi kelimesine takılıp kalıyorsunuz? Neden Allah'tan başka hiç kimse ibadet edilmeyeceği söylendiği halde neden babam kelimesine takılıp kalıyorsunuz? Babam kelimesiyle Halik-u Rahim'i kastettiğini anlamak istemiyorsunuz. Neden Allah Azze ve Celle'ye babam derken yaratıcım ve her şeyin sahibi olan, kudret sahibi olan demek istediğini anlamak istemiyorsunuz da, neden sanki bir eşi varmış da o eşten İsa meydana gelmiş gibi anlamaya çalışıyorsunuz? Neden Hazreti İsa'ya ilahlık isnat ediyorsunuz? Hazreti İsa size nerede dedi ben ilahım diye? Size nerede dedi her şeyi ben yapıyorum diye? Hatta İncil'lerde Hazreti İsa'ya havarileri diyorlardı ki, bazı kimseler senin hakkında şöyle diyorlar: geçmiş peygamberlerin ruhudur, tekrar canlanmış diyor bazıları. Falan peygamberin ruhudur diyor bazıları. Bazılar da filan peygamberin ruhudur diyor. Her biri bir şey söylüyorlar. İsa aleyhisselam onlara dedi ki, peki siz ne diyorsunuz? Havarilerinden birisi demişti ki, biz sana Allah'ın oğlu diyoruz. Hazreti İsa aleyhisselam bunu sakın kimseye söyleme demişti. Belki de eğer böyle bir şey varsa Hazreti İsa ile havarileri arasında, gerçekten böyle bir konuşma geçtiyse, bununla neyi kastettiği gayet açıktır. Sakın kimseye böyle bir şey söyleme dediğine göre, demek Hazreti İsa aleyhisselam bu akideyi reddediyordu. Ama onları öyle anlamak istemiyorlar. İsa aleyhisselam güya bunu sakla demek istedi. Bu önemli bir gerçek ama bu gerçeği insanlar anlayamazlar, o yüzden bunu kimseye söyleme demek istedi şeklinde anlıyorlar. Halbuki itikadın gizlenmesi caiz midir? Eğer İsa aleyhisselam ilah idiyse, kendisinin ilah olduğunu açığa vurması gerekmez mi? Bunu sakla demesi caiz olur mu? Allah Azze ve Celle kendisinin ilahlığını açıkça ilan etmiyor mu? Peygamberlere de peygamberliklerini ilan etmelerini söylemiyor mu? İtikadi bir meselede gizlemek caiz olabilir mi? Dolayısıyla itikadi bir meselede gizlemek caiz olmadığına göre, Hazreti İsa aleyhisselam bunu kimseye söyleme derken, aman bu hakikati kimseye söyleme demiş olamaz. Bu safsatayı kimseye söyleme demiş olabilir. Hazreti İsa'ya gidip sordular. Dediler ki, ölüleri diriltiyorsun, körlerin gözünü açıyorsun, sen Tanrı mısın dediler. Yoksa Tanrı'nın oğlu musun? Yoksa peygamberlerden bir peygamber misin? Hazreti İsa aleyhisselam demişti ki onlara, neden benim hakkımda böyle düşünüyorsunuz? İbrahim'i de ateş yakmamıştı, Tanrı mıydı? Musa için deniz yarılmıştı, Tanrı mıydı? Filan peygambere falan mucize verilmişti, Tanrı mıydı? Benim yaptıklarımdan ötürü neden böyle bir akideye sahip oluyorsunuz? İşte onların kabul etmediği Barnabas İncil'inde açıkça Hazreti İsa aleyhisselam bu akideyi reddeder. Onların işine gelmediğinden dolayı Barnabas İncil'ini kabul etmezler. Hem Barnabas İncil'inde açıkça peygamberimizin geleceğinden de haber verir. O yüzden kabul etmek istemezler o İncil'i. Barnabas İncil'inde şirki kabul etmez. Allah'tan başka ilahın olmadığını açıkça söyler. Hazreti İsa aleyhisselamın kul olduğunu, bir peygamber olduğunu açıkça ilan eder. O yüzden onu kabul etmek istemezler. Daima kalbinde eğrilik olanlar müteşabih kelimelere takıldılar. İşlerine geldiği gibi onlara manalar yüklediler. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin muhkem ayetleri vardı. Göklerde ve yerde Allah'ın iradesi olsun diyordu Hazreti İsa aleyhisselam. Ey Rabbim diyordu, göklerde melekutun olduğu gibi, gökler senin kontrolünde olduğu gibi, senin saltanatın her yerde geçerli olduğu gibi, dünyada da senin saltanatın geçerli olsun Rabbim. Her tarafta senin dediğin olduğu gibi, hiçbir şey senden bağımsız olmadığı gibi, hiçbir şey senden özgür değil, hiçbir şey bağımsız değil, özgür değil. Aynen öyle dünyada da senin dediğin olsun Rabbim. Bu şekilde Hazreti İsa aleyhisselam yeryüzünde de Allah'ın dediğinin olması gerektiğini söylüyordu. Yeryüzünde Allah'ın dediği gibi bir toplum meydana gelmesi gerektiğini söylüyordu. Yeryüzünde Allah'ın kanunlarının geçerli olması gerektiğini söylüyordu. Göklerde Allah'ın kanunları geçerli olduğu gibi, hayvanlar üzerinde, bitkiler üzerinde, dağlar ve taşlar üzerinde Allah'ın kanunları geçerli olduğu gibi, insanlar üzerinde de Allah'ın kanunları geçerli olsun istiyordu. Onlar daima müteşabihlere sarıldılar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları davet ediyordu İslam'a. Bırakın bunları dedi. Sonra onlar bize biraz müsaade et dediler. Allah azze ve celle ayet indirmişti bu mevzuyla ilgili. Demişti ki ayetten, ey Resulüm, eğer onlar sana gelen bu haktan sonra yüz çeviriyorlarsa, eğer sana gelen bu ilimden sonra hala inkar etmeye devam ediyorlarsa, onlara de ki tealev gelin. Ned'u ebnâene ve ebnâekum ve nisâene ve nisâekum ve enfusena ve enfusekum summa nebtehil fe nece'al le'netallâhi alel kâzibîn. Gelin dedi. Gelin. Onlara öyle söyle ey Resulüm. Gelin de onlara. Çağıralım. Çağıralım oğullarımızı ve oğullarınızı. Çağıralım kadınlarımızı ve kadınlarımızı. Biz de toplanalım. Yani ailecek toptan hep beraber ortaya çıkalım. Sonra lanetleşelim Allah'ın huzurunda. Her kim yalan söylüyorsa, her kim yalancıysa gerçekten işte Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyelim. Siz gerçekten kendi itikadınıza inanıyorsanız, İsa yemek yediği halde, İsa uyuduğu halde, İsa defi hacette bulunduğu halde, İsa bir gün öleceği halde, İsa hay olmadığı ve la yemut olmadığı halde, daima diri ve ölümsüz olmadığı halde, siz hala İsa'nın gerçekten Tanrı olduğunda ısrarcıysanız, gelin lanetleşelim de onlara. Gelin Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diyelim. Gerçekten inanıyorsanız, Allah Azze ve Celle onların kendi inançlarına inanmadıklarını göstermek istiyordu. Korktular bu ifadelerden. Bize biraz müsaade et dediler. Bir düşünelim kendi aramızda dediler. Çünkü gerçekten onlar Hazreti İsa'nın ilahlığına bütün kalpleriyle inanmıyorlardı. Hiçbir zaman ilah yeryüzüne inmez. Hiçbir zaman ilah yemek yemez. Bunlar acziyettendir. Hiçbir zaman ilah bir kadından doğmaz. Bunlar acziyettendir. Allah Azze ve Celle aciz değildir. Bize biraz müsaade et dediler. Kendi aralarında konuştular. Vallahi dediler, bu adam Allah'ın peygamberi. Çok kesin konuşuyor. Ve çok emin konuşuyor kendisinden. Ve açıkça lanetleşmeye davet ediyor bizi. Korkuyorlardı. Vallahi onun yüzünde peygamber yüzü var. Vallahi o Allah'ın peygamberidir dediler. Eğer onunla lanetleşecek olursak kökümüz kurur dediler. Çünkü ayette gelin diyordu. Birbirimizi çağıralım. Bizler ortaya çıkalım. Kadınlarımızı da oğullarımızı da ortaya çıkaralım. Eğer kim yalan söylüyorsa onun kökü kurusun. Gelin böyle lanetleşelim. Dediler ki vallahi bu adam bir peygamberdir. Ve bir peygamber lanet edecek olursa kökü kurur o milletin. O yüzden lanetleşmeyelim ve vergi ödemeyi, İslam devletine, Medine devletine vergi ödemeyi, cizyeyi kabul edelim. Ve çekip gidelim buradan dediler. Öyle yaptılar. Gelip peygamberimize dediler ki ya Muhammed, biz senin dinine girmiyoruz. Ama seni de inkar etmiyoruz. Seninle lanetleşmeyi de kabul etmiyoruz. O yüzden dediler sen yoluna biz yolumuza. Biz sana vergi vermeyi kabul ediyoruz dediler. Ve o şekilde gittiler oradan. O başpiskoposun kardeşi, daha sonra onlar orada ayrılmışlar giderlerken, üzerine binmiş olduğu hayvan, bir hayvanlık etmiş, üzerindeki adam rahatsız etmiş idi. O da kızdığı hayvana kızmış, ta'sen lil eb'at demişti. Peygamberimizi kastediyordu, lanet olasıca gibi bir şeydi yani bunun manası. Yani sanki peygamberimizin uğursuzluğundan dolayı bu başına gelmiş gibi. Onu kastediyor, uğursuz adam demek istiyordu. Onun yüzünden başımıza bu geldi demek istiyordu. Abisi olan başpiskopos ise onu kınadı. Esas lanet sana olsun dedi. Hayretler içinde kaldı kardeşi. Neden böyle söyledin dedi. Ben senin kardeşinim. Ben senin kardeşinim. Nasıl bana böyle söylersin? Senin anan kahrolsun demişti. O bir peygamberdir, böyle konuşma dedi başpiskopos. İşte o zaman kardeşinin aklı başına geldi. O zaman dedi madem ki onun peygamberliğini kabul ettin, neden orada söylemedin? Neden kabul etmedin? Başpiskopos diyecektir ki, Krallar bize hediyeler verdiler. Krallar bize bir sürü imkanlar verdiler. Şimdi eğer biz bu adamın peygamberliğini kabul edecek olursak hepsini geri alırlar bizden. Ne şan kalır ne şeref, ne mal mülk kalır ne de makam. O yüzden kabul edemezdim dedi. İşte o zaman kardeşi, o peygamber lanetleyen kardeşi, daha sonra gelecek bu olayı anlatacak ve peygamberimize iman edenlerden olacaktır. Bu olay bize o anlatıyor işte. Böyle oldu diyor, kendi aralarında konuştular ve böyle böyle konuştular. Sonra abim başpiskopos bana bunları söylemişti. Senin peygamberliğini anlamışlardı aslında. O yüzden lanetleşmeyi göze alamamışlardı. Allah'ın kelimesi dediği için Kur'an, Allah'tan bir kelime dediği için Kur'an, öyle anlamak istiyorlardı. Halbuki Allah'tan bir kelime olmak ya da Allah'ın kelimesi olmak başka bir şey, Allah olmak başka bir şeydi. Melekler Hazreti Meryem müjdeliyorlardı. İzkâletil melâiketu ya Meryem. Melekler demişti ki ey Meryem, innallâha yubeşşuruki bi kelimetin min. Allah seni kendinden bir kelimeyle müjdeler ey Meryem. İsmuhul Mesihü İsa ibn Meryem. Onun ismi İsa ibn Meryem olacak, Mesih olacak o. Mesih mübarek demek, Meşih kelimesi İbranice. O daha sonra Arapçada Mesih olarak söylendi. Mübarek olan bir çocuk verilecek sana. Meryem'in oğlu denecek ona. İsa ibn Meryem, Meryem'in oğlu olacak olan bir İsa, bir Mesih verilecek sana. Kur'an-ı Kerim daima Hazreti İsa'dan bahsederken İsa ibn Meryem şeklinde bahseder. Meryem'in oğlu İsa der. Böylece Hristiyanların akidesini çürütür Kur'an. Yanlışları doğrultur Kur'an. Onlar İsa ibnullah derken, Allah'ın oğlu İsa derken Kur'an'a İsa ibn Meryem der. Meryem'in oğlu İsa. Siz yanlış söylüyorsunuz der Kur'an. O Allah'ın oğlu değil, Meryem'in oğludur. Allah'ın eşi yok ki. Eğer Hazreti İsa Allah'ın oğlu ise o zaman Allah'ın bir eşi olması gerekir. Söyler misiniz Allah'ın eşi kimdir? Allah'ın eşi olduğuna dair elinizde bir delil var mı? Veya böyle bir inancınız var mı? Onlar Allah'ın eşi olduğunu da söyleyemediler. Peki eşi olmadan Allah'ın nasıl oğlu olduğunu da izah edemiyorlar. Hem tek tanrı diyorlar, hem de üç tanrı diyorlar. Saçmaladıkça saçmalıyorlar. Nasıl oluyor diye bu saçmalık sorulduğu zaman da kendilerinin, o misyonerlerinin dağıttıkları kitaplarda bu bizim aklımızın alamayacağı bir sırdır diyor, ikinci bir saçmalıkta bulunuyorlar. Cevap veremeyince bunu bizim küçük akıllarımız anlayamaz diyorlar. Karışık bir akide vaaz ediyorlar. Anlaşılmaz inançlar anlatıyorlar. Halbuki inanç açık olur. Çünkü siz insanları öyle bir akideye davet etmelisiniz ki insanlar onu kabul edebilmeliler. İnsanlar onu anlayabilmeliler. İnsanların anlayamayacağı bir akideden insanlar nasıl sorumlu olabilirler? Madem ki bizim küçük akıllarımız hem tek tanrıda üç tanrıyı anlayamıyorsa, hem tek tanrı hem de üç tanrı bir eşittir, bir artı bir artı bir gibi bir saçmalığı madem ki bizim akıllarımız anlayamıyorsa, o takdirde Allah bizi bundan nasıl sorumlu tutacak? anlayamadığımız ve anlayamayacağımız bir akideden, bir inançtan Allah biz nasıl sorumlu tutacak? Allah zalim midir ki anlayamadığımız bir şeyden bizi sorumlu tutsun? Siz hem İsa'nın tanrılığını kabul etmeyen ebedi cehennemde kalacaktır diyorsunuz, hem de İsa'nın tanrılığını bizim küçük akıllarımız anlayamaz diyorsunuz. Ne büyük bir saçmalık içerisinde olduğunuzun farkında mısınız? Allah Azze ve Celle'yi zulümle ve zalimlikle itham ediyorsunuz. Madem ki İsa'nın Tanrı olduğunu kabul etmeyenler ebedi cehenneme gireceklerse, nasıl oluyor da bizim akıllarımız onu anlayamaz? Akıllar anlayamazsa o halde Allah nasıl bizi ondan sorumlu tutar? Birin üçe eşit olduğu görülmüş mü? Nasıl bir akideden bahsediyorsunuz insanlara? İnsanları neye davet ediyorsunuz? İslam geldi, bütün yanlışları düzeltti. Bütün sapma noktalarını gösterdi. Hazreti İsa aleyhisselam hakkındaki yalanları da düzeltti. Lut aleyhisselam hakkındaki iftiraları da düzeltti. Bütün peygamberler hakkındaki yalanları da, bilimsel hataları da, Allah hakkındaki iftiraları da düzeltti. Ey Meryem, sana Allah böyle bir oğul verecek. Ona Mesih denilecek. Mesih kelimesi mübarek manasında olduğu gibi çok seyahat eden manasına da gelir. Hazreti İsa aleyhisselam daima hareket halindeydi. Bütün peygamberler böyledirler. Allah hareketi sever. Allah kainatı bile döndürür durur. Hiçbir şey yerinde saymaz. Koca galaksiler bile korkunç bir süratle giderler yollarına. Bizim güneş sistemimiz de 700 bin kilometre süratle gider saatte. 700 bin kilometre bölü saat süratle gider. Allah hiçbir şeyi sabit kılmamış. Her şey hareket halinde. Kur'an dağların bile bulutlar gibi hareket halinde olduğunu söyler bize. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Allah yerinde durulmasından hoşlanmıyor. Hazreti İsa aleyhisselam da hareket halindeydi. O yüzden Mesih dendi kendine. Mesih'in bir manası da oydu. Allah Azze ve Celle'nin kendisine vermiş olduğu kudret ile körlerin gözü açılıyordu. Meshettiği zaman, körlerin gözünü meshettiğinde o zaman körlerin gözü açılıyordu. Alacalılar, hastalar iyileşiyordu Allah'ın izniyle. Meshettiği zaman bunlar gerçekleştiği için kendisine Mesih denildi. Bir manası da oydu. Hazreti İsa aleyhisselam sonuç itibariyle Mesih'ti. Hazreti Peygamber de Mesih'tir bu manada. Ahir zaman peygamberi olması hasebiyle o da bir Mesih'tir. O da mübarektir. O da Allah'ın kelimesidir. Ve Hazreti Meryem bu şekilde müjdeleniyordu. Mübarek bir evlat verilecekti kendisine. Allah'tan bir kelime verilecekti. Allah'ın kelimesiyle ilgili Abdülahad, daha evvellerin Hristiyan olan ve Hristiyan alimi olan, daha sonra Hristiyanlığı bırakmış ve İslam ile İslam'ı kabul etmiş, İncil ve Kur'an üzerinde kitaplar yazmış olan ve daha sonra Abdülahad ismini almış olan, Ahad'ın kulu olmuş olan, Allah'tan başkasının kulu olmayan, daha evvel Abdülisa olan, İsa'nın kulu iken Abdülahad'a dönüşen, Allah'ın kulu olan o yazarın da ifade ettiği gibi, bir harf değiştirmek suretiyle Allah'ın kelimesini Allah olarak değiştirdiler. Allah'ın kelimesiydi esas olarak metindeki mana. Allah'ın kelimesini bir harf değiştirmek suretiyle Allah'ın kelimesi olmaktan çıkartıp Allah'a dönüştürdüler. Daima buna benzer tahrifat yapıyorlardı. Yahudilerin yaptığı gibi onların izinden gidiyorlardı Hristiyanlar da. Zaten aynı soydan geliyorlardı. Dünkü Yahudiler daha sonra Hristiyanlaşmışlardı. Aynı ahlakı devam ettiriyorlardı. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمَّ وَاضِعِهِ Kur'an onların kelimeleri tahrif ettiklerini, yerlerinden kaydırdıklarını söyler. Yahudiler böyle yapıyorlardı. Hristiyanlar ise onların soyundan gelen Hristiyanlar. Dünkü Yahudiler daha sonra Hristiyan oluyorlar. Ama o ahlakı bırakamıyorlar. Onlar da harfler üzerinde, kelimeler üzerinde oyunlar oynamak suretiyle kendi sapık akidelerine, dinlerine uydurur hale geliyorlardı. Kitaba uymuyorlar kendilerine, kendilerini kitaba uydurmuyorlar, kitabı kendilerine uyduruyorlardı. Ey Meryem, sana verilecek olan İsa Mesih, vecihen fid dünya vel ahira, dünyada da ahirette de şerefli olacak olan bir çocuk olacak. Dünyada şerefli olacak, kuvvetli olacak, Allah'ın peygamberi olacak, o yönden çok şerefli olacak. Dünyadaki şerefi peygamberliktir. Ama ahiretteki şerefine gelince, o ahirette de şerefli olacak. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin izniyle, istediği kimselere, Allah'ın müsaade ettiği kimselere şefaatçi olacak. Ama men zellezi yeşfe'u indehu illa biiznih buyurulmuş. Kimdir o kimse ki Allah katında şefaat edecekmiş? Kimdir o kimse? Allah'ın izniyle olursa başka. Allah'ın illa bir izni. Sadece Allah'ın izniyle olursa başka. Allah'ın izin verdikleri şefaat edebilir. Hazreti İsa aleyhisselam kendisini ilahlaştırmış olanlara şefaat edemeyecektir. Kendisini tanrılaştırmış olanlara şefaat edemeyecek ve etmeyecektir. Allah müsaade etmeyecek ve İsa da böylelerine şefaat etmek istemeyecektir. Çünkü Allah'a en büyük iftirayı atmış oldular. Çünkü bir insanı ilahlaştırmak, Allah'ı insan makamına indirmek demektir. Eğer İsa Tanrı ise, demek ki Tanrı yemek yiyebilecek bir varlık, hatta bir mahluktur. Çünkü İsa bir mahluk idi. Eğer İsa mahluk olduğu halde bir ilah olabiliyorsa, demek ki ilah mahluk olabiliyor. Demek ki ilah yemek yiyebiliyor. Demek ki ilah tuvalete gidebiliyor. Demek ki ilah uyuyabiliyor. Demek ki ilah bir kadından doğabiliyor. Demek ki ilah ölebiliyor. Allah'ı bir insan makamına indirmektir şirk. O yüzden ebediyen cehenneme müstahak eder insanın. Ya Allah'ı bir insan makamına indirmiş olur, yahut da insanı Allah makamına çıkartmış olur bir müşrik. İsa'yı tanrılaştırmış bir müşrik. Ya Allah'ı insan makamına indirmiştir, ya da bir insanı Allah makamına çıkartmıştır. Her ikisi de affedilmeyecek bir şirktir. O yüzden Allah Azze ve Celle böyleleri için şefaat edilmesine müsaade etmeyecektir. Men zellezi yeşfe'u indehu illa biizni. Kimmiş Allah katında şefaatçi olacak olan? Allah'ın izni olmadığı halde kimmiş şefaat edecek olan? Ancak Allah izin verirse başka. Allah'ın da izin vereceği kimseler Allah'a ortak koşmamış olan kimselerdir. İşte İsa aleyhisselam onlara kıyamet günü şefaat edecek. Hem de cennetin en yüksek makamlarına sahip olacak. Dolayısıyla vecihen fid dünya vel ahira. Dünyada da ahirette de şerefli olacak. İşte onun da manası oydu. Ve minel mukarrabin. Bir de mukarrabinden olacak İsa aleyhisselam. Allah'a yaklaştırılmış özel kullardan olacak İsa. Allah'a yaklaşmış olmanın ötesinde bir makam bu. Siz ibadet ile, haramlardan kaçınmak ile, farzları yapmak, nafileleri yapmakla Allah'a yaklaşabilirsiniz. Bu Allah'a yaklaşmak demek. Ama Allah'a yaklaşmanın ötesinde bir makam var ki, Allah'ın sizi kendisine yaklaştırması, sizin Allah'ı sevmenizin ötesinde Allah'ın sizi sevmesi ve Allah'ın size kendisini sevdirmesi. Siz Allah'tan razı olabilirsiniz. Nefs-i radiye makamına ulaşmış olabilirsiniz. Ama Allah'ın sizden razı olması, o daha yüksek bir makam. Nefs-i merdiyeye ulaşmak, radiyeten merdiye makamından daha yüksek bir makam. Merdiyeten radiye makamı. Önce Allah sizden razı olur, sonra sizi kendinden razı eder. Bu daha yüksek bir makamdır. Siz Allah'tan razı olduktan sonra, Allah sizden razı olmuş, ondan daha yüksek bir makamdır bu makam. İşte aynen öyle. Bazı kimseler Allah'a yaklaşırlar. Evet, o da sonuçta Allah'ın yaklaştırmasıyla olur. Ama bazı kimselerin makamı var ki, Allah onları kendisine yaklaştırır. Daha onlar beşikteyken Allah onları kendine yaklaştırmıştır. Daha onlar doğmadan onlar ruhları Allah'a yaklaştırılmıştır. Daha onlar salih ameller işlemeden o büyükler Allah'a yaklaştırılmışlardır. Hazreti İsa aleyhisselam beşikteyken konuşur Allah'a yaklaştırılmışlardandır. Vaka suresinin başından Allah azze ve celle üç kısmı ayırır insanların. Kıyamet gününde üç kısım olacaksınız buyurur. O gün üç kısım olacaksınız Eshab-ül Meymene. Ma Eshab-ül Meymene. Amel defteri sağ tarafından verilecek olan sağ ashabı. Onlar ne kadar da bahtiyardırlar, mutludurlar çünkü cennetliktirler. Bir de Eshab-ül Meş'eme var. Ma Eshab-ül Meş'eme. O Eshab-ül Meş'eme bedbahtlar, uğursuzlar. Ne kadar bedbaht olacaklar o gün amel defteri sol tarafından verilenler. Üçüncü kısım ise Es-Sabikun. Es-Sabikun, Es-Sabikun, Ulaike'l-Mukarrabun. Birden öncülük yapanlar var. Onlar işte mukarrabdirler. Onlar Allah'a yaklaştırılmış olan kimselerdirler. Onlar hayırlı işlerde öncülük yapmış olan kimselerdirler. Onlar herkesin durduğu anda harekete geçen kimselerdirler. Onları harekete geçiren motorları vardır içlerinde. Onlar motor adamlardırlar. Onlar öncü adamlardırlar. Onlar şartların düzelmesini beklemezler. Onlar rüzgarın arkadan esmesini beklemezler. Onlar rüzgar ne yandan eserse essin hareket halindedirler. Onlar rüzgar arkadan esse de yollarına devam ederler. Önlerinden aksi istikamette gelse de rüzgar yollarına devam ederler. Onlar işte es-sabikun olanlardır. Onlar öncülük yapanlardır. Onlar davaların, hak davanın öncülüğünü yapmış olan kimselerdir. Şerrin öncülüğünü yapanlar da olacaktır. Hakkın öncülüğünü yapanlar da olacaktır. Şerrin öncülüğünü yapanlar kadar cesur olmaz mısınız? Şerrin öncülüğünü yapanlar kadar cesur olmayacak mısınız? Siz Musa olmanın zor olduğunu düşünüyorsunuz da, Firavun olmayı kolay mı zannediyorsunuz? İbrahim olmanın zor olduğunu düşünüyorsunuz da, Nemrut olmayı kolay mı zannediyorsunuz? Ebu Cehil olmayı kolay mı zannediyorsunuz? Yalnız Ebu Bekir olmak mı zor? Bütün davalarda öncülük yapmak zordur. Hak davanın öncülüğünü yapmak tabii ki daha da zordur. Çünkü hakkın yolcuları daima az olmuştur. Çünkü hakkın yolcuları mükafatlarını bu dünyada alamazken şerrin yolcuları nefisleri tatmin eder dururlar bu dünyada. İşte es-sabikundan olanlar var. Öncülük yapmış olanlar ulaikel mukarrabun. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdirler. Allah azze ve celle öncülük yapanların mukarreplen olduğunu ifade ediyor bize. Hazreti İsa aleyhisselam da elbette ki öncüydü. Bütün peygamberler öncüdürler. Dolayısıyla o da bir mukarrep idi. Ve sonra Allah'ın melekleri Hazreti Meryem'e bilgi vermeye devam ederler. Ve yukellimun nase fil mehdi ve kehlen. İnsanlarla konuşacak ey Meryem. Sana verilecek olan o çocuk insanlarla beşikteyken konuşacak. Mehd halindeyken, mehdin içindeyken, beşikteyken insanlarla konuşacak o. Mucize olarak konuşacak o. Korkma ey Meryem. Sana bu çocuk nereden zina ettin dediklerinde hiç konuşma ey Meryem. Sen çocuğu işaret et ona sorun de yani. Hiç ağzını açma nefesini tüketme onlara. Sen ne dersen de ispat edemezsin zaten. Senin gibi bir genç kızı Allah muhafaza edecek üzülme. Sen daha çocukken Allah senin önüne gökten yiyecekler indiriyordu hatırla o günleri. Üzülme sana çocuk verilecek üzülme. Rezil olacağım diye zannetme. Sana verilecek olan çocuk beşikteyken konuşacak. Ve ben Abdullah'ım diyecek. Allah'ın kuluyum ve Allah bana ona ibadet etmemi emretti diyecek insanlara. Annem de tertemiz bir kadındır diyecek. Üzülme ey Meryem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurmuş ki beşikteyken üç çocuk konuştu sadece. Birisi İsa'dır. Diğerinin adını vermiyor. Üçüncüsü ise Rahip Cüreyk zamanındaki bir çocuktu. Bu adam Allah'a ibadet eden samimi bir rahip idi. Allah'tan başka ilah kabul etmemiş, Allah'tan başkasına ibadet etmeyen samimi bir Müslümandı bu adam. Bir abid idi. Daima Allah'ı zikreden bir insandı. Annesi bir gün onunla, o namaz kılarken onu çağırmıştı. Düşünmüştü Cüreyç kendi içinden. Namazı bozup da anneme cevap mı vereyim yoksa namaza devam edeyim. Sonra namaza devam etti. Ertesi gün aynı olay yine cereyan etti. Yine namaza devam etti. Ertesi gün aynı olay yine cereyan etti. Cüreyç daima ibadetle meşgul idi. Yine aynı şekilde cevap vermeyince annesi kızdı. Allah'ım dedi kadın, beddua etti oğluna. Allah'ım madem ki oğlum bu kadar ibadete düşkün, madem ki bana cevap vermeyecek kadar ibadete düşkün, o halde benim oğluma fahişelerin yüzünü göstermeden canını alma. Benim oğlumun başına bir fahişe musallat et diyordu. Göreyim bakayım fahişeye dayanabilecek mi acaba? Güzel bir kadın teklif ettiği zaman kendisini, acaba dayanabilecek mi göreyim bakayım. O bölgede bir fahişe vardı. Güzellik timsali bir kadındı. Çok güzeldi ama ahlakı çok kötüydü. Geldi bu kadın, sizin için madem ki Cüreyç bu kadar ibadet ediyor, sizin için ben Cüreyci bir sınayayım mı dedi. Gitti ve kendini teslim etmek istedi Cüreyce. Cüreyç reddetti, Allah'tan korkuyordu. Tıpkı Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi. Asaletli ve güzel kadın Züleyha kendisini teklif ettiği zaman Hazreti Yusuf da Allah'tan korkarım demişti. Allah'a sığınırım teklif ettiğin haramdan demişti. Cüreyç de o şekilde davrandı. Bütün büyükler nefislerin hakim oldukları için büyük oldular. Çok namaz kılmakla büyük olunmuyor. Nefse hakim olmakla büyük olunuyor. Fedakarlık yapmakla büyük olunuyor. Herkesin durduğu vakitte yürümekle büyük olunuyor. Herkesin kaybettiği imtihanları kazanmakla büyük olunuyor. Hatta diyebilirim ki 60-70 yıllık bir ibadetle kazanılmıyor cennet. Belki 60-70 saniyelik ibadetlerle, kararlarla, hareketlerle, fedakarlıklarla kazanılıyor cennet. Belki Cüreyç o anda kazandı cenneti. Cennetin yolları sürprizdir. Hiç ummadığınız bir anda cenneti kazanırsınız. Hiç ummadığınız bir anda da cehenneme gidebilirsiniz Allah muhafaza. Daima dikkatli olacaksınız. Daima bütün hayırlara karşı istekli olacaksınız. Belki onunla cenneti kazanabilirsiniz. Bütün haramlara karşı dikkatli olacaksınız. Belki onun yüzünden cehennemlik olabilirsiniz. Cüreyç kadını reddedince, kadın o zaman gitmiş bir çobana kendini teslim etmişti. Ve o çobandan hamile kalmıştı. Ve sonra ortalığı velveleye vermişti. Ben dedi Cüreyç'ten hamile kaldım. Herkes Cüreyç'i kınamaya başladı. Gelip onun ibadet ettiği mekanı yıktılar. Onun mescidini yıktılar. Sen dediler biz de seni adam biliyorduk. Biz seni bir veli olarak Allah'ın evliyasından biliyorduk. Meğer sen ne işler yapıyormuşsun dediler. Cüreyç onlara dedi ki bir dakika bana müsaade eder misiniz? Ne anlatıyorsunuz anlamıyorum, bir dakika bana müsaade edin. Kalkıp abdest alıp iki rekat namaz kılmıştı. Ve sonra çocuğa dürterek ey çocuk dedi, senin baban kim? Beşikte olan çocuk, yeni doğmuş olan çocuk dile gelmişti. Ve kendisinin babasının o çoban olduğunu söylemişti. Böylece Cüreyc'in temiz olduğu ortaya çıkmıştı. İşte o zaman insanlar Cüreyc'e demişlerdi ki, özür dilediler ve dediler ki, senin o manastırını, o ibadet ettiğin meskeni altından yapalım dediler. Bizi affet yeter ki senin meskenini, ibadethaneni, mabedini altından, gümüşten yapalım. Hayır demişti Cüreyç, yine çamurdan yapalım, benim için yeter. Ben altın ve gümüş için çalışmıyorum. Bana yeniden çamurdan yapın ibadethanemi, yeter diyordu. Allah Azze ve Celle o zamandan bir iftiradan kurtarmak için salih bir kulunu, beşikteki bir çocuğu konuşturduğu gibi, şimdi de Hazreti Meryem'i o iftiradan kurtarmak için Hazreti İsa'yı konuşturacaktır. Ve yükellimun nâse fil mehd. Beşikteyken konuşacak Hazreti İsa Aleyhisselam. Konuştu gerçekten de. Kendisinin Allah'ın kulu olduğunu, kendisine Allah'ın namaz kılmayı emrettiğini, kendisinin Allah'ın nebilerinden bir nebi olacağını, annesinin tertemiz olduğunu söylüyordu onlara. Kur'an burada haber vermiyor o noktaya ama başka yerlerde geçiyor. Ve yukellimu nnase fil mehdi ve kehlen. Hem yalnız mehde değil, beşikteyken değil, aynı zamanda kuhulet halinde de, kehildeyken de yine konuşacak insanlara. Kuhulet 30 yaşı ile 50 yaş arasına denir. Sakallarına, saçlarına beyaz düşmeye başlamış olan kimseye denir. Artık yaşlılık alametlerin, orta yaşa ulaşmış ve yavaş yavaş sakalında beyazlar başlamış olan kimsedir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın olgunluk yaşına geldiği zaman da konuşacağını ifade eder bu ayet. Bu ayet Hazreti İsa'nın 30 yaşlarından evvel ölmeyeceğini, ifade ettiği gibi o yaşlara kadar yaşayacağını ve Allah Azze ve Celle'nin onu dünyadan o zamana kadar almayacağını ifade eder. Evet, o ölmedi. Ölmüş olsa bile çarmıha gerilmedi. Üzerinde tartışma var, o tartışmaya girmek istemiyorum. Hazreti İsa Aleyhisselam göğe çekildi elbette, Kur'an onu açıkça ifade ediyor. Göğe çekilirken acaba canı alındı da mı göğe çekildi? Yoksa o şekilde canlı olarak mı göğe çekildi? Ya da nasıl bir hayat içerisindedir? Evet, bir hayatın içerisinde ama ölülerin hayatı gibi değil, bizim hayatımız gibi de değil, meleklerin hayatı gibi de değil. Ölümler farklı farklı, hayatlar farklı farklı, akıllar farklı farklı. Meleklerin de aklı var bizim de, hayvanların da kendine göre akılları var. Ama akıllar farklı farklı, kabirdekiler farklı farklı. Kafirin hayatı, kabirdeki hayatı, Müslümanın kabirdeki hayatı, meleklerin hayatı, cinlerin hayatı, bitkilerin hayatı. Hayatlar farklı farklı, bizim hayatımız birden. Hazreti İsa Aleyhisselam göğe çekildi ama nasıl çekildiyse Allah daha iyi bilir. O şekilde göğe çekilecek. O zamana kadar demek ki kuhulet haline kadar yaşayacak. Demek ki Hazreti İsa Aleyhisselam en azından 30-40 yaşlarına kadar dünyada kalacak. Ondan sonra göğe çekilecek. Ve bu ayet aynı zamanda Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya gönderileceğine de işarettir. Allame Keşmiri'nin de ifade ettiği gibi Kur'an'da 4 ayet bu noktaya işaret etmiştir. Kur'an'da 4 ayet Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya gönderileceğine işaret etmektedir. Evet, açık bir şekilde ayet olmasa bile bu mevzudan işaret yolu ile Allah Azze ve Celle bunları bildirmiştir. Bu ayet de o ayetlerden birisiydi. Kuhulet halinde konuşacak buyuruyor. Yani 30-40 yaşlarına geldiği zaman konuşacak. Zaten 30-40 yaşlarında herkes konuşabildiğine göre bunu Kur'an'ın haber vermesinin bir manası olmazdı. Demek ki olağanüstü bir şekilde konuşacaktı. 30-40 yaşlarında herkes konuşabildiğine göre demek ki bu konuşma öyle bir konuşma değil. Demek ki bu konuşma başka türlü bir konuşma. Demek ki bu konuşma mucizevi bir konuşma olacak. Normal 30-40 yaşlarındaki insanların konuşması gibi olmayacak. Çünkü zaten her insan 30-40 yaşlarında konuşabiliyor. Beşikteyken konuşacak dedikten sonra bir de kuhulet halinde 30 yaşlarıyla 50 yaşları arasındaki bir halde de konuşacak demek onun da mucizevi bir şekilde olacağını gösterir. Çünkü beşikteyken konuşma mucizevidir. Onunla birlikte zikredildiğine göre demek ki 30-40 yaşlarındaki konuşması da mucizevi bir şekilde olacaktır. İşte o İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya gelmesine işarettir. Yeniden dünyaya gelecek ve o zaman konuşacak. İşte o konuşma mucizevi bir konuşma olacak. İşte onu Kur'an işaret yoluyla ifade ederken 30 yaşı ile 50 yaş arasında konuşacak. Biz İsa Aleyhisselam'ın 32-33 yaşlarında göğe çekildiğini biliyoruz. Hristiyanlar da bu bilgiyi kabul ediyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam 30 yaşında peygamberlik verildi. 2-3 yıl kadar peygamberlik yaptıktan sonra göğe çekildi. Dolayısıyla 33 yaşlarındayken dünyadan alındın. Halbuki kuhulet 50 yaşına kadar devam eder. 30 yaşı ile 50 yaşı arasına denir kuhulet yaşı. O halden demek Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya yeniden geleceğine işaret eder bu. 50 yaşlarına kadar yaşayacağına işaret eder bu. En azından 40 yaşlarına kadar yaşayacağına işaret eder. Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam hakkındaki hadisler de buna işaret etmektedir. İsa Aleyhisselam yeniden dünyaya gönderilecek. Ve bir rivayette 7 yıl, bir rivayette daha fazla yeryüzünde hüküm sürecek. Yeryüzünde yeniden İslam medeniyeti kurulacak. Ve yeryüzünde İslam yeniden hakim olacak. İsa Aleyhisselam'ın gerçek dini ortaya çıkacak. İşte o zaman hakiki Hristiyanlar Müslüman olacak. Ve Hazreti İsa Aleyhisselam da Peygamberimizin şeriatına tabi olan bir insan olarak hayatını devam ettirecek. Belki 40-50 yaşlarına kadar bu şekilde devam edecek dünyadan. Ve yükellimun nâse fil mehdi ve kehlem. Hem beşikteyken konuşacak İsa, hem de kuhulet halinde konuşacak İsa. 50 yaşlarına kadar devam edebilir İsa'nın hayatı yeryüzünde. Çünkü kuhulet demek o demekti. Hadislerle birleştirildiği zaman mana açıkça anlaşılmaktadır. Bu hadisleri hiçbir delile dayanmadan reddedenler, önemli hadis imamlarının kabul etmiş olduğu bu hadisleri, 20 küsur hadisi, İsa'nın geleceğini haber veren, bunca hadisi kabul etmeyenler hiçbir delile dayanmıyorlar. Buharilerin, Müslümlerin, İbn-i Mace'lerin kabul etmiş olduğu, hadis hafızlarının ve imamlarının kabul etmiş olduğu hadisleri, kendileri muhaddis olmadığı halde reddetme hakları yoktur. Muhaddis olmayanın muhaddisleri reddetmeye hakkı yoktur. Muhaddis olmayanın muhaddislerin kabul ettiği bir hadise uydurma deme hakları yoktur. Bu mevzuyla ilgili 20'den fazla hadis mevcut olduğu halde ve bütün bu hadislerde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeniden dünyaya insan kılığında bedenen geleceği, Deccal'i öldüreceği açıkça ifade edilmiş olduğu halde Hazreti İsa'nın bedenen gelmeyeceğini söyleyenler neye dayanıyorlar acaba? Hazreti İsa'nın mesajının geleceğini, manen geleceğini, mananın o olduğunu iddia edenler neye dayanıyorlar acaba? Ve onlardan bazıları Bediüzzaman'ın da görüşünün bu olduğunu iddia ediyorlar. Bediüzzaman da güya Hazreti İsa'nın mesajının geleceğini bedenen değil de onun bir manevi olarak geleceğini, yani mesajının geleceğini söylediğini söylüyorlar. Bediüzzaman'ın böyle bir ifadesi yok. Yani ya Risale-i Nur'u anlamıyorlar nurcu olmalarına rağmen, yahut da bazılarının belki niyeti bozuk da olabilir. Niyetlerini Allah'a havale ediyorum. Ama Bediüzzaman da mektubatta bunun böyle olmadığını açıkça ifade ediyor. Allah Azze ve Celle'nin İsa Aleyhisselam'ı yeniden dünyaya indireceğini açıkça ifade ediyor. Hatta der ki, nasıl ki Allah meleklerini yeryüzüne indirirse, nasıl ki Allah bazı salih insanların ruhlarını yeniden dünyaya indirir, onlara beden giydirir ve müminlere savaşlarda yardım ettirirse, Allah'ın melekleri, Allah'ın evliyası yeniden dünyaya gelir de müminlere yardım ederlerse, aynı şekilde Allah İsa'yı da yeniden dünyaya indirir. Eğer İsa ölmüş olsaydı bile onu yeniden, ona yeniden bir beden verir ve yeniden dünyaya indirir diyordu Bediüzzaman da kitabında. Hazreti İsa gelecek. Evet, İsa Aleyhisselam kuhulet halinde gelecek. 30-40 yaşlarında olarak gelecek. Ve yeryüzünde yeniden İslam'ın hakimiyeti sağlanacak. Yeryüzünde Yahudilerle savaş başlatılacak. Ve bütün Yahudiler, zalimler öldürülecek. Ondan sonra yeryüzünde Hazreti İsa'nın kurmuş olduğu İslam medeniyeti gerçekleştirilecek ve hakiki Hristiyanlar İslamlaşacak ve zaten gerisi de ya ölecek ya öldürülecek. Yeryüzünde İslam hakimiyeti gerçekleşecek. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın geleceğini haber veren bütün hadisler bunun böyle olduğunu, İsa'nın bedenen geleceğini, Deccal'in de bedenen geleceğini ve İsa'nın Deccal'i öldüreceğini açıkça ifade ederken hiçbir delile dayanmaksızın İsa'nın geleceğini bildiren hadisleri reddedip İsa'nın bedenen gelmeyeceğini söyleyenler hadisleri neye dayanarak inkar ediyorlar acaba? Muhaddis olmayanların hadisler konusunda konuşma hakları yoktur. İki kitap okuyup da kendi kafasına göre hadisleri inkar etmeye başlayanlar, kendi kafalarına uymadığı zaman bir hadisi Kur'an'a uymuyor zannedenler, hemen Kur'an'la Kur'an'ı zıt gibi görenler, sanki Kur'an'ın bütün inceliklerine hakimlermiş gibi, Kur'an'la çelişiyor gibi hadisleri inkar etmeye kalkanlar, muhaddis olmadıkları halde hadlerini aşmaktadırlar. Muhaddis olmayanın, hadisler üzerinde uzman olmayanın, on binlerce, yüz binlerce hadis ezbere bilmeyenin, hadis ilminde uzmanlaşmamış olanların hadisler konusunda konuşma hakları yoktur. Birçok muhaddisin kabul etmiş olduğu bu hadisleri hiçbir delile dayanmadan inkar edenler, kendi küçük mantıklarıyla inkar edenler hadlerini aşmaktadırlar. Ve yukellimun nase fil mehdi ve kehlen ve mine salihin. O beşikteyken konuşacak, o kühulet halinde konuşacak, olgunlaştığı zaman da konuşacak. Bu Hazreti İsa Aleyhisselam'a 30 yaşlarında kühulet yaşına geldiğinde 30 yaşlarında peygamberlik verileceğini de işaret eder. Hazreti İsa Aleyhisselam demek ki o yaşlarda peygamber seçilecek ve gerçekten de öyle oldu. Hazreti İsa Aleyhisselam kühulet halinde peygamber seçildi. Ve o zaman onları Allah'ın vahyiyle konuşuyordu. İncil'le onlara konuşuyordu Hazreti İsa Aleyhisselam. Bu ayet aynı zamanda Hazreti İsa'nın ilah olmadığını da ispat eder. Çünkü madem ki İsa Aleyhisselam doğdu, o halde ilah değil. Madem ki İsa Aleyhisselam beşikte yattı, o halde ilah değil. Madem ki İsa Aleyhisselam beşikteyken Allah'tan başka ilah olmadığını söyledi, o halde ilah değil. Madem ki İsa Aleyhisselam tavırdan tavıra, halden hale geçiyor. Madem ki İsa Aleyhisselam beşikten sonra büyüyor. 30-40 yaşlarına geliyor. O halde İsa Aleyhisselam ilah değil. Çünkü ilahın halinde bir değişiklik zuhur etmez. Mahlukun halinde değişiklik zuhur eder. İlah neyse odur, hiçbir zaman değişmez. Halbuki Hazreti İsa Aleyhisselam daima değişir. İşte beşikteydi diyor Kur'an. Önce beşikteyken konuşur. Sonra ilerlediği zaman yaşı yine konuşur. Dolayısıyla Hazreti İsa Aleyhisselam ilah değildir denilmek isteniliyordu aynı zamanda. Ve İsa Aleyhisselam'ın salihlerden olacağı da ifade ediliyordu. İsa Aleyhisselam evet salihlerden olacak. Mukarrebden olacak. Ve işte bu müjdeler geldiği zaman Hazreti Meryem'e, Hazreti Meryem hayretler içinde kalmıştı. قَالَتْ رَبِّ اَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدْ Ya Rabbi dedi, benim için nasıl bir velet olabilir? Hazreti Meryem'in önüne gökten yiyecekler geliyordu halbuki. Meleklerle konuşuyordu halbuki. Ama o anda yine de şaşırmıştı Hazreti Meryem. Meleklerin bu müjdesiyle sevinsin mi, üzülsün mü, şaşırsın mı bilemiyordu. Nasıl olur dedi, Rabbi enne yekunu li veled ve lem yemsesni beşer. Allah'ım bana bir insan, bir erkek dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir? Ben hayasızlık da yapmadım. Benim bir kocam da mevcut değil. Nasıl benim bir çocuğum, bir oğlum olabilir Allah'ım? İşte böyle söylüyordu. Kale kezalik illen. Allah buyurdu ki işte böyle. Yahluku ma yeşa. Allah istediğini yaratır. Daha evvel hatırlarsanız Hazreti Zekeriya Aleyhisselam da böyle bir soru sormuştu. Allah'tan çocuk istemişti hani. Sonra melekler kendisine nida etmişlerdi. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّ فِي الْمِهْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَمْ بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ Allah'tan gelecek olan bir kelimeyi musaddık olarak sana bir çocuğu müjdeliyor Allah dediler melekler. Seni Yahya ile müjdeliyor. Seni Yahya ile müjdeliyor demişlerdi melekler. İşte o zaman o da şaşırmıştı. Halbuki kendi istemiş, kendi dua etmişti. Hazreti Meryem'i görünce dayanamamış, Allah'tan bir evlat istemişti odan. Rabbi hebli min ledunke zurriyeten tayyibe demişti. Ya Rab bana kendi katından bir temiz bir zürriyet nasip et demişti. İşte duası kabul olmuştu. Ve şimdi melekler kendisine söylüyorlardı. Allah sana bir oğul verecek, bir gulam verecek sana. Musaddık olacak o, Allah'tan gelen kelime-i İsa'yı tasdik edici olacak. Şaşırmıştı Yahya ile müjdelendiği zaman Zekeriya aleyhisselam. Şaşırmıştı ve demişti ki, nasıl benim bir gulamım, bir çocuğum olabilir? Rabbi enne yekunu li gulam ve kad belagani el kiber ve imraati akir. Ben yaşlanmış bir adamken, karım da kısır bir kadınken, bir koca karı iken nasıl bizim oğlumuz olabilir Allah'ım? Orada buyurulmuştu ki kezalik, işte böyle yef'alu ma yeşâ, Allah istediğini yapar denilmişti. Orada yef'alu diye söylenmişti. Yef'alu ma yeşâ, Allah istediğini yapar. Ama burada ise Hazreti Meryem'e yahluku ma yeşâ deniyor. Allah istediğini yaratır deniyor. Bu şekilde Hristiyanlara cevap verilmiş oluyor. Hazreti İsa'nın bir mahluk olduğu, yaratılmış olduğu, ilah olmadığı ispat ediliyor bir kez daha. Bir kez daha bu nokta üzerinde durulmuş oluyor. Hazreti Zekeriya'ya yef'alu ma yeşâ diyen Allah, işte böylece Allah istediğini yapar diyen Allah, Hazreti Meryem'e ise yahluku ma yeşâ diyordu. Allah istediğini yaratır. Böylece Hristiyanlara İsa aleyhisselam Allah değil, ilah değil, bir mahluktur, Allah'ın yarattığıdır denilmek isteniyordu. يَحْلُقُ مَا يَشَاءَ اِذَا قَدَى عَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ. Bir şeyin olmasını dilerse ol der sadece. Diyeceği tek şey ol demektir. İki harf kun. Kaf ve nundan ibaret. İki harf söyler Allah sadece. Hatta onu da söylemez ya, biz anlayalım diye öyle söyleniyor belki de. Allah sadece olmasını diler. İza kada emran, bir şeyin olmasını dilediğinde, kaza ettiğinde, biz datı z diye okuruz Türkçe'de. Kadayı kaza deriz. Allah bir şeyi kada ettiğinde, bir şeyi hükme bağladığında, bir şeyin olmasını dilediğinde, kaza ettiğinde, İşte o zaman sadece ol der, o oluverir derhal. Allah Azze ve Celle işte bu şekilde yaratır yarattıklarını. Ey Meryem niye şaşırdın ki? Allah ol dedi mi olur. Evet sana bir beşer dokunmadı. Evet senin bir kocan yok. Ama Allah var. Ol dedi mi oluverir. O ol der sadece, başka bir şey demez. Allah Azze ve Celle'nin her şeyi nasıl yarattığının ve nasıl idare ettiğinin açıklamasıdır bu ayet aynı zamanda. Bütün kainatın idaresi nasıl mümkün oluyor? Bütün kainatın yaratılışı nasıl mümkün oluyor? Mesela ben size desem ki, dün İstanbul'dayken dediğimde, İstanbul'dan buraya mesafe 12 saat biliyorsunuz. Otobüsle 12 saat olduğuna göre, siz benim otobüsle gelmiş olabileceğimi düşünebilirsiniz tabii. Çünkü dün dedim. Dün İstanbul'dayken dediğime göre demek ki otobüsle gelmiş olabilirim. Ama 2 saat evvel İstanbul'dayken dersem siz artık benim otobüsle veya taksiyle geldiğimi düşünebilir misiniz? 2 saat evvel İstanbul'dayken dediğime göre demek ki otobüsle gelmemişim. Taksiyle gelmemişim. Demek ki uçakla gelmişim, hemen anlarsınız. Peki aynı şekilde bir şeyin şu yolla olmayacağı ortaya çıkınca demek ki başka bir yolla olduğu ortaya çıkmış olur. Bir şey şu yolla olmuyorsa demek ki başka bir yolla oluyor demektir. Eğer 2 saatte otobüsle gelinemiyorsa İstanbul'dan demek ki başka bir yolla, hava yoluyla gelinmiş demektir. Şimdi sorarım size. Bu kadar şey çalışmakla yaratılabilir mi? Bu kadar şey çalışmakla idare edilebilir mi? Bu kadar sinek, bu kadar böcek, bu kadar balık, bu kadar galaksiler, bu kadar yıldızlar, gezegenler, bu kadar hayvanlar ve insanlar, bu kadar dağlar ve taşlar, sayamayacağınız kadar balık çeşidi, sayamayacağınız kadar sinek çeşidi, sayamayacağınız kadar bitki çeşidi, meyve çeşidi, sayamayacağınız kadar galaksiler, yüzlerce milyar, yüzlerce milyar galaksiler, bütün bunların çalışmakla yapılması mümkün mü? Bütün bunların çalışmakla idare edilmesi mümkün mü? Bunun mümkün olmadığı anlaşılınca, çalışmakla siz bir sineği bile yaratamıyorsunuz. Çalışmakla bir sineğin kanadını bile yaratamıyorsunuz. Allah her gün sayamayacağınız kadar sineği öldürüyor. Sayamayacağınız kadar balığı öldürüyor. Sayamayacağınız kadar mahlukatı yaratıyor, öldürüyor. Yaratıyor, öldürüyor. Yaratıyor, öldürüyor. Bütün bunlar çalışmakla olamaz. O halde başka bir yolla oluyor demektir. İşte o yol kun feyekun yolu. İza kada emren fe innema yekulu lehu kun feyekun. İşte yol bu, Allah ol der sadece bir şeyin olmasını istediği zaman. Derhal oluverir. Allah Azze ve Celle işte olayın nasıl gerçekleştirildiğini ifade ediyor bize. Her nasıl olursa olsun, önce Adem Aleyhisselam yaratıldı. Acaba nasıl yaratıldı? Topraktan mı yaratıldı? Acaba nasıl yaratıldı? Ne önemi var ki? Sonuçta Adem'den evvel bir Adem yoktu. Eğer Adem'den evvel bir Adem kabul edecek olursanız, zaten Adem o olmuş olur. O zaman o nasıl yaratıldı diye sorulur. O zaman o nasıl yaratıldı? Ondan evvel başkası varsa o halde o nasıl yaratıldı? Bu böyle devam eder gider. Silsile devam eder. O zaman nereye kadar gidecek? Teselsül batıldır. Mutlaka bir yerde durması lazım. Evet, bir yerde durdu ve Adem Aleyhisselam da durdu işte. Ondan evvel bir canlının, bir insanın olduğuna dair elimizde bir delil mevcut değil. Adem Aleyhisselam topraktan yaratıldı. Evet, ama toprak neden yaratıldı? Topraktaki hayat ile Adem'in hayatı farklıydı. Bitkinin hayatı ile Adem'in hayatı farklıydı. Adem'in hayatına benzer bir hayat Adem'den evvel mevcut değildi. Allah Azze ve Celle yeniden bir mahluk yaratmak istemişti. Yeni bir mahluk. Dolayısıyla ister ilk insanlar maymundan gelmiş olsun, ister bitkiden gelmiş olsun, ister topraktan gelmiş olsun, ister birden fazla Adem olmuş olsun, ister Adem'den evvel bir Adem olmuş olsun, ne ifade eder ki? Bütün bunlar sadece Allah Azze ve Celle'nin kudretini ifade etmekten başka ne ifade eder ki? Sonuçta ilk olan bir şey olmalı. Sonuçta bir şey ilk olmalı. Çünkü teselsül olamaz. Devam edip gidemez. Filan filandan yaratıldı. O da filandan, o da falandan, o da filandan. Peki bunun mutlaka bir sonu olması gerekmez mi? Mutlaka bir yerde durması gerekmez mi? İşte Allah Azze ve Celle her şeyi topraktan, sudan yarattığını ifade ederken, Adem'i topraktan ve sudan yarattığını ifade ederken, kendini bilim adamı zanneden bazı cahiller, bir takım hakikatleri, Kur'an'ın haber verdiği hakikatleri inkar edebilmek için, insanın tek hücreli bir maddeden, bir canlıdan yaratıldığını söylemek gibi, yahut da maymundan geldiğini söylemek gibi, hiçbir şey ifade etmeyen bazı şeyler söyleyip duruyorlar. Öyle olmuş olsaydı bile ne ifade eder ki bu? Allah'ın insanı tek hücreli bir canlıdan yarattığını düşünsek bile ne ifade eder ki bu? Diyelim ki Adem Aleyhisselam aşama aşama Adem oldu. Tek hücreli bir varlıktan yaratıldı diyelim. Topraktan yaratıldı. Tek hücreli olarak yaratıldı. Sudan yaratıldı. Tek hücreli olarak yaratıldı diyelim. Sonra kademe kademe insan haline geldi diyelim. Ne ifade eder ki bu? Kun feyekun ile oldu. Sonuçta hiçbir şey değişmez. Kun feyekundan başka bir çıkış yolumuz yok. Allah Azze ve Celle her şeyin nasıl yaratıldığının yolunu söylüyor size. Her şeyin nereye irca edeceğinizi, her şeyi neye döndüreceğinizi gösteriyor size. Anlayamazdınız yoksa nasıl oldu bu kadar mahlukat? Anlayamazdınız yoksa Allah size nasıl açıklayacağınızı yolunu göstermiş oldu aynı zamanda. İşte böyle yarattım diyor. Açıklama yapıyor size. Ben sadece ol derim, o da oluverir. Size nasıl yarattığımı anlatmam. Size o gücü, kudreti vermem. Siz onu anlayamazsınız. Sizin beyinleriniz ben nasıl yaratıyorum bunu anlayamaz. Siz doğru bir şekilde inanın yeter. Siz doğru bir medeniyet kurun yeter. Siz insanca yaşayın yeter. Siz bana kulluk edin yeter. Siz yeryüzünde haram işlemeyin yeter. Benim kanunlarıma göre yaşayın yeter. Size lazım olan budur. Ve ben size onu verdim, onu öğrettim sadece. Nasıl yaratıyorum size lazım değil. Önce neyi yarattım size lazım değil. Ben size sadece ol demekle yarattığımı söylüyorum. Bu bilgi size yeter. Bu şekilde Allah Azze ve Celle insanları o meraktan kurtardığı gibi yaratma kudretini insana vermeyeceğini de ifade ediyor. Her şeyin başlangıcının nasıl olduğunu ifade ediyor. O karışıklıklardan kurtarıyor. Zihni karışıklıklardan kurtarıyor. Ve Allah Azze ve Celle doğru bilgiyi vermek suretiyle bizi doğruya iletiyor. Bu şekilde hem Hazreti İsa ile olan gerçekleri Allah Azze ve Celle öğretiyor. Hem Hristiyanlara hem de bütün insanlara gerçek İsa'yı öğretiyor. Hristiyanların kaynaklarında İncil'de Hazreti İsa'nın beşikteyken konuştuğuna dair bir bilgi mevcut değil. Halbuki bu bilgi çok önemli bir bilgiydi. O bilgi onların kitaplarında, İncil'lerinde mevcut değil. İsa Aleyhisselam beşikteyken konuşmuştu. Buna benzer Kur'an'ın vermiş olduğu bilgilerin bir kısmı onların İncil'lerinde bile mevcut değilken Allah Azze ve Celle onun beşikteyken konuştuğunu ifade eder. Yeni bilgiler bize kazandırır ve gerçek İsa'yı bize öğretir. Bu şekilde Kur'an bize her meselenin gerçeğini de öğretir. Gerçek İbrahim Aleyhisselam'ı, gerçek Allah'ı, gerçek İsa'yı, gerçek Musa'yı öğretir bize. Hazreti Meryem'in "Ya Rabbi nasıl benim çocuğum olabilir?" sorusuna, benim nasıl bir oğlum olabilir bana bir beşer dokunmamışken sorusuna Allah Azze ve Celle bu şekilde cevap verir. يَخْلُقُ مَا يَشَاءَ اِذَا قَدَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُنْ. Bir şeyin olmasını dilediği zaman sadece ol der, oluverir. Bu şekilde kısa devam ediyor. Hazreti Meryem'e Allah Azze ve Celle daha başka şeyler söyleyecek. Hazreti Meryem'e daha başka mucizeler, daha başka mucizeler ile o müjdelenecek. Hazreti İsa Aleyhisselam'a vereceği şeylerle Allah Meryem'i müjdeleyecek. Hazreti İsa'ya verilecek olan mucizelerle, Hazreti İsa'ya verilecek olan kitap ile annesi Meryem müjdelenecek ve rahatlatılacak. Ben kıssaya şimdilik burada son veriyorum. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seyircilerden değil işin içinde olanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için dünyanın dört bir tarafında çalışan ve kafirlerle çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi Amerika'yla ve müttefikleriyle savaşan, Irak'ta, Afganistan'da savaşan, Çeçenistan'da savaşan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Sen uğrunda çalışma yapmayı sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha.